بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Ahzab 36. Müfessirler bu ayetin nüzul sebebi hakkında 3 tane görüş zikrederler. Bu ayeti Avfi Abdullah İbn Abbas'a dayanarak şu açıklamayı yapar. Peygamberimiz bir gün Cahş kızı Zeynep'i evlatlığı Zeyd İbn Harise'ye istemeye gitti. Zeynep ben onunla evlenmem dedi. Peygamberimiz hayır onunla evleneceksin dedi. Bunun üzerine Zeynep öyleyse bu konuyu düşüneyim dedi. Tam onlar bu konuyu düşünürlerken Yüce Allah peygamberimize Allah ve Resulü bir işte hüküm verdikleri zaman diye başlayan ayeti indirdi. Bunun üzerine Zeynep, ya Resulallah sen onunla evlenmemi uygun görüyor musun diye sordu. Peygamberimizin, evet uygun görüyorum demesi üzerine, ben Allah'ın Resulüne karşı gelecek değilim, öyleyse onunla evleniyorum dedi. Öte yandan İbn-i Lahya'nın İkrime'ye dayanarak verdiği bilgiye göre yine Abdullah İbni Abbas bu konuda şöyle der. Peygamberimiz Cahş kızı Zeynep'i evlatlığı Zeyd İbni Harise ile evlendirmek istedi. Fakat oldukça sinirli bir kadın olan Zeynep ben ondan daha soyluyum diyerek bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman diye başlayan ayeti indirdi. Mücahit, Katade ve Mukatil İbni Hayyan gibi ünlü tefsir bilginleri bu ayetin Peygamberimizin Zeyd İbni Harise ile evlenmesi yolundaki teklifini önce reddeden fakat sonra kabul eden Cahş kızı Zeynep hakkında indiğini belirtmişlerdir. İbni Kesir tefsirinde Abdurrahman İbni Zeyd İbni Esleme dayandırarak şöyle der. Bu ayet Ümmü Gülsüm binti Akabe bin Ebi Muayt adlı kadın hakkında inmiştir. Bu kadın Hudeybiye barış anlaşmasından sonra Medine'ye göç eden ilk kadındı. Peygamberimizin eşi olmak istemiş, Peygamberimiz bu teklifi önce kabul etmiş fakat sonra kendisini evlatlığı Zeyd bin Harise ile evlendirmek istemişti. Herhalde o sırada Zeyd eşi Zeynep'ten ayrılmıştı. Fakat Ümmü Gülsüm ve erkek kardeşi biz peygamberimiz ile hısım olmak istiyorduk diyerek bu teklifi soğuk karşılamışlardı. Bunun üzerine Allah ve Resulü bir işte hüküm verdikleri zaman diye başlayan ayet indi. Arkasından peygamber müminler için canlarından önde gelir diye başlayan daha geniş kapsamlı ayet indi. İlk ayet somut bir olay hakkında indiği halde bu ayet genel anlamlıydı. İmam Ahmed'in Sabit el-Bennani kanalıyla bildirdiğine göre sahabelerden Enes radıyallahu şöyle diyor. Peygamberimiz Ensar'dan bir kadını azatlı eski bir köle olan Cüleybib adına kadının babasından istemişti. Adam anasına danışayım dedi. Peygamberimiz iyi öyleyse danış dedi. Adamın karısına varıp olayı anlatınca kadın hayır olmaz. Peygamber bula bula Cüleybib'i mi buldu? Oysa biz kızımızı falancaya filancaya vermeye razı olmamıştık dedi. O sırada kızları perde arkasından ana babasının bu konuşmasını dinliyordu. Babası durumu peygamberimize bildirmeye gidince annesine peygamberimizin emrine karşı mı gelmek istiyorsunuz? Eğer o bize o adamı uygun gördüyse bu evliliğe razı olun dedi. Kızın bu sözü ana babasına dokundu. Bunun üzerine biz bu evliliğe razıyız dediler. Peygamberimiz ben de bu evliliği uygun görüyorum dedi. Bunu duyan Medine bu iş nasıl olur diye sokaklara döküldü. üzerlerine yürüyen Cüleybip bir süre sonra ölü olarak bulundu. Çevresinde onun tarafından öldürülen birkaç müşrikin cesedi yatıyordu. Sonradan bu kızın evinin Medine'nin en yoksul, en perişan evi olduğunu gözlerimle görmüştüm der. Bu rivayetler bu ayetin Zeyd'in Zeynep binti Caş ile ya da Ümmü Gülsüm binti Akabe bin Ebu Muayt ile evlenmesi olayına bağlıyorlar. Konuya ilişkin üçüncü belgeye yer verişimizin sebebi bu belge o günün toplumuna egemen olan ve İslam'ın yıkmak istediği peygamberimizin değiştirmeyi fiilen uygulamalı olarak üstlendiği zihniyeti ortaya koyuyor. Bu uygulama İslam toplumunu İslam'ın yeni zihniyetine ve yeryüzü değerlerine ilişkin bakış açısına göre düzenleme çabasının bir parçasıydı. Böylece İslam'ın ruhundan kaynaklanan İslam sistemine dayalı, önü açık olan bir uygulama oluyordu. Araplar evlatlığın boşanmış eşiyle evlenmeyi tıpkı öz oğlun boşanmış eşiyle evlenmek gibi sayıyorlardı. Evlatlıkların boşanmış eşleriyle evlenmenin serbest olabilmesi için bu yeni kuralı uygulamaya koyan çığır açıcı bir örneğe ihtiyaç vardı. Fakat böyle bir örnek sadece evlatlık öz oğul gibi değildir demekle zihinlerden silinemezdi. Yüzyılların getirdiği ön yargı ve batıl inançlar sadece söz ile değiştirilemezdi. İşte Yüce Allah peygamberlik misyonunun bir uzantısı olan bu yükü yüklenmek üzere peygamberimizi seçmişti. Peygamberimiz Müslüman toplumun geçmişten devraldığı sınıf farklarını ortadan kaldırarak insanları tarak dişleri gibi eşitleştirmek ve Allah'tan korkma derecesi dışındaki sözde üstünlük derecelerini geçersiz kılmak istiyordu. Oysa o günün toplumunda azat edilmiş köleler efendiler zümresinden aşağıda bir sınıf sayılıyordu. Peygamberimizin azatlık kölesi ve evlatlığı olan Zeyd İbni Harise de bu sınıfın bir üyesiydi. Peygamberimiz bu eski kölesini Haşim oğullarının soylu bir kızı olan Cahş kızı Zeynep ile evlendirmeyi düşündü. Böylece kendi ile çevresi içinde ve kendi inisiyatifiyle sınıf farklılığını geçersiz kılarak toplumda tam bir eşitlik sağlamayı amaçlamıştı. Bu sınıf farklılığı bilinci o kadar köklü ve o kadar katı idi ki onu ancak peygamberimizden kaynaklanan bir uygulama ortadan kaldırabilirdi. Müslüman toplum bu uygulamayı örnek alarak kabul edebilecek ve bu sayede tüm insanlık bu yolda yürüyebilecekti. Evet, her ne kadar ayet özel sebeplere binaen inmiş ise de fakat ayet geniş kapsamlıdır, daha genel kapsamlıdır. Herhangi bir somut olayla sınırlandırılamaz. Bununla birlikte eski evlat edinme geleneğinin izlerini silme girişimiyle boşanmış evlatlık eşleriyle evlenmeyi serbest bırakmakla ve peygamberimizin Zeyd'in eski eşiyle evliliği olay ile ilgili de olabilir. Bu son olay o günün toplumunda yadırgandığı gibi günümüze kadar bazı İslam düşmanları tarafından peygamberimize dil uzatma bahanesi olarak kullanılmış ve etrafında bir sürü masal örülmüştür. Bu ayetin iniş sebebi ister okuduğumuz rivayetlerdeki olaylar olsun, isterse peygamberimizin Zeynep ile evlenmesi olsun, ortaya koyduğu temel kural Müslümanların vicdanlarında, pratik hayatlarında ve zihniyetlerinde derin etkiler meydana getiren genel ve geniş kapsamlı bir inkılap idi. İslam, inanç sisteminin bu ilk Müslümanların vicdanlarına tam anlamıyla yerleşmişti. Vicdanlar bu ilkeyi özümlemiş, duygular bu ilkenin denetimine girmişti. Bu ilke şöyle özetlenebilir. Müslümanların ne öz varlıkları ne de kendileri kendilerine ait değildir. Hem öz varlıkları ve hem de ellerinde olan her şey Yüce Allah'a ait idi. O dilediği gibi onları yönetir, kendileri için ne isterse onu seçerdi. Onlar genel doğal yasalara göre işleyen şu koca evrenin bir parçasıydılar. Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi onları bu evren ile birlikte hareket ettiriyordu. Koca evren senaryosu içindeki rollerini bölüştürüyor, evren sahnesindeki hareketlerini belirliyordu. Onlar bu sahnede oynayacakları rolü kendileri seçemezlerdi. Çünkü senaryonun tamamını bilmiyorlardı. Onlar canlarının istediği gibi hareket de edemezlerdi. Çünkü sevdikleri hareket paylarına düşen rolle bağdaşmayabilirdi. Onlar ne senaryonun yazarları ve ne de sahnenin rejisörleriydi. Onlar sadece birer figüran idiler. Yaptıkları işe karşılık ücretlerini alacaklardı. Sonuç konusunda ne lehlerinde ne de aleyhlerinde bir rolleri yoktu. Böyle olunca özlerini gerçekten Yüce Allah'a adamışlardı. Özlerini tümüyle adamışlardı. Öyle ki benliklerinden kendilerine hiçbir şey kalmamıştı. O zaman evren bütünün yapısıyla uyuma girdi. Hareketleri evrenin genel dönüşüyle uyumluluk kazandı. Gezegenler ve yıldızlar nasıl yörüngelerinde dönüyorlarsa onlar da yörüngelerinde döner oldular. Hiçbiri yörüngesinden çıkmaya, evren bütünüyle uyumlu dönüşlerinin temposunu hızlandırmaya ya da yavaşlatmaya kalkışmadı. Evet, bu ayet bize sadece insanın bir tek inancının var olması gerektiği ve sadece bir hayat sistemine uymasının zorunluluğunu anlatmaktadır. Hayat ve varlık için başvuracağı tek ve kapsamlı bir düşünce sistemi olmalıdır. Değerleri ölçeceği, eşya ve olayları değerlendireceği tek bir kriterinin olması kaçınılmazdır. Aksi takdirde hayatı paramparça olur, birbirinden ayrı, birbiriyle çelişen düşünceler arasında bocalanır. İki yüzlü davranışlar sergiler, yamuklaşır, bir yöne doğru sağa sola sapmadan dengeli bir şekilde hareket edemez. İnsan davranış ve ahlak kurallarını bir kaynaktan, yasa ve kanunlarını başka bir kaynaktan, sosyal ya da ekonomik rejimi üçüncü bir kaynaktan, sanat ve düşüncesini dördüncü bir kaynaktan alamaz. Çünkü bu karmaşa içinde kalp sahibi bir insanın olgunlaşması, insana yaraşır, dengeli davranışlar sergilemesi mümkün değildir. Olsa olsa farklı merciler arasında düşünce ve hareketleri paramparça olmuş bir et kemik yığını meydana gelir. Gerçek bir inanç sistemine inanan bir insanın hayatının herhangi bir noktasında büyük ya da küçük bir meselede bu inanç sisteminin gereklerinden ve özel değerlerinden soyutlanması mümkün değildir. Bir insanın herhangi bir söz söylerken, herhangi bir harekette bulunurken veya bir şeye niyetlenirken ya da bir şey hakkında düşünürken bu inanca göre davranmaması, bu inanç sisteminin gereklerine uymaması söz konusu olamaz. Ancak eğer bu inanç sistemi onun vicdanına pratik olarak yerleşmişse, çünkü Yüce Allah insana sadece bir kalp bahşetmiştir. Bu yüzden tek bir yasaya boyun eğmesi, bir tek düşünce sistemine dayanması, eşya ve olayları tek bir ölçüye göre değerlendirmesi zorunludur. İnanç sahibi bir kişi herhangi bir şey yaptığı zaman bunu şahsım adına yaptım, bunu da İslam adına yaptım diyemez. Nitekim günümüzde politikacılar, şirket yöneticileri, toplumsal ya da bilimsel dernek temsilcileri bu tür sözler söylemektedirler. Oysa bir tek kişilikleri ve bir tek inanç ile beslenen sadece bir tek şahsiyetleri vardır. Bu yüzden hayata ilişkin bir tane düşünceleri, değerleri ölçecekleri bir tane kriterleri olmalıdır. Bağlı bulundukları inanç sisteminden kaynaklanan düşünceleri onların her durumunu kuşatmalıdır. İnsan tek başına aile içinde, toplum arasında, devlet yönetiminde, bütün yeryüzünde gizli açık yöneten yönetilen olarak bollukta ve darlıkta tek bir şahsiyete bürünmek zorundadır. Bu yüzden hiçbir durumda kriterleri, değer yargıları ve düşünce sistemi değişmemelidir. Bu yüzden insanın izleyeceği hareket metodu bir tane olmalıdır. Sadece bir yolda yürümeli, sadece bir vahye ve yalnızca bir merciye yönelmelidir. Kısacası tek ve ortaksız Allah'a teslim olmalıdır. Çünkü bir kalp iki ilaha birden kulluk yapamaz. İki efendiye birden hizmet edemez. Aynı anda iki yolu izleyemez. İki merciye yönelemez. Böyle bir şey yapmaya kalkıştığı an duygu, düşünce ve davranış olarak paramparça bir görünüm sergiler. Kendi kendiyle çelişir, et ve kemik yığınına dönüşür. Esselamu aleyküm.